Ayrım 22, Kıyamet Gemisi. Clive Cussler, sayfa 292. 24. Bölüm. Kovaç, Filipinler'deki responsivist tesisini gözetleme görevini verdiği 5 adamına özel bir talimat vermişti. Binayı inceleyen adamlara yeraltı bölümüne girmeye kalkmadıkları sürece müdahale etmeyeceklerdi. Alanı gözledikleri geçmiş haftalarda binayla yegane ilgilenenler çok eski motosikletleriyle gelen Filipinli gençler olmuştu. Onlar da kısa süre binada kalarak yağmalanacak bir şey olup olmadığına bakmışlardı. Binadaki her şeyin sökülüp götürüldüğünü görünce egzozlarından mavi dumanlar salarak uzaklaşmışlardı. Bugün gelen iki kişi daha en başından muhafızları alarma geçirmişti. Patlama sesi açık alanda yankılanınca kuşkularının yerinde olduğunu hemen anladılar. Çöken betonun hengamesinde Juan Link'in açtığı delikten aşağı yuvarlanarak merdiven basamaklarına ayakları üstüne sağlam bir şekilde indi. Tozdan göz gözü görmeyen ortamda kabriyo gözlerini açamadan basamaklardan aşağı koşmaya başladı. Bir yandan da Link'in yolu açmış olmasını umuyordu. Kafası büyüklüğünde bir beton parçası omzuna çarparak dengesini kaybetmesine neden oldu. Son birkaç basamağa yuvarlanarak indi ve afallamış bir halde yere attı kendini. Bu arada tepesine moloz yağmaya devam ediyordu. Güçlü bir el gömleğinin arkasından tuttu ve onu giderek çığ haline gelen moloz sağanağından uzaklaştırdı. "Sağ ol," dedi Juan. Link ayağa kalkmasına yardım ederken nefes nefeseydi. Her iki adamın da yüzleri ve giysileri toza bulanmış ve tek renk haline gelmişti. Beton dolguyu taşıyan ahşap mesnetler sonunda dayanamamış ve tonlarca beton ve tahta parçası merdivene düşmüştü. Giriş bölmesinin ağzı tamamen molozla kapanmıştı. İçeride mutlak bir karanlık vardı. Link sırt çantasından bir el feneri çıkardı. Araba farı kadar kuvvetli ışığında beton tozu bulutlarından başka bir şey göremediler. "Sana bir şey hatırlattı mı?" diye neşesiz bir gülüşle sordu Link. "Biraz o bankeri havaya uçurduğumuz Zürih'e benzedi." "Karşılama komitemize ne diyorsun?" "Bu kadar kolay olacağına inandığım için kendimi aptal gibi hissediyorum." "Doğru söze ne denir?" Link el fenerini tıkalı giriş yoluna tuttu. Bazı beton blokları en az yarım ton ağırlığında olmalıydı. Buradan yol açarak çıkmak saatler alacak. "Küçücük bir delik bile açsak anında akvaryumdaki balık gibi avlarlar bizi." Juan silahın emniyetini açıp beline kemerinin arkasına yerleştirdi. "Silahça ve muhtemelen sayıca üstünler. Bu kadar molozu aşıp kendimizi pusuya düşürmemizin alemi yok."
"Gitmelerini beklesek?"
"İşe yaramaz. Bir mataramız ve birkaç proteinli bisküvimiz var. Orada kıyamete kadar bekleyebilirler bizi."
Juan bir yandan da uydu telefonunu kurcalıyordu.
"O zaman destek isteriz. Eddie 48 saat içinde buraya bir saldırı timi yollayabilir."
"Sinyal alamıyorum."
Kabriyo pilini bitirmemek için telefonu kapattı.
"Pekala, bütün önerilerimi reddettin. Senin heybende ne var?"
Juan feneri alıp yıllar önce açılmış ve aşağıya doğru inen tünele tuttu.
"Bakalım bu nereye gidiyor?"
"Ya peşimizden gelirlerse?"
"Umarım bunu önceden fark edip pusu kuracak kadar zamana sahip oluruz."
"Neden burada beklemiyoruz onları?"
"Ben onların başında olsaydım adamlarımı bu çukura sokmadan önce biraz el bombası kullanırdım. Bize ateş etmelerine gerek kalmadan kıyma haline gelirdik burada. El bombasının yetişemeyeceği bir yerde beklersek bu kez de tünelin içinde açık hedef oluruz. Kendimize korunaklı bir yer bulmak en iyisi. Hem iyi tarafından bakacak olursak peşimizden gelmeleri buranın başka bir çıkışı olduğu anlamına gelir."
Link seçeneklerini gözden geçirdi ve koluyla havayı süpürür gibi yaparak yeraltı geçidine doğru ilerlemeyi kabul ettiğini gösterdi. Tünelin bir duvarı uzun bitmeyen bir taş levhadan oluşmuştu. Diğer duvar üzerinde aletlerin çalıştığını gösteren izler taşıyordu. İki adam yan yana rahatlıkla yürüyebiliyorlardı ve kafalarının üzerinde en az 3 metrelik bir boşluk vardı.
"Bu işgal sırasında Japonların genişlettiği doğal bir yarık," dedi Cabrio kayaları inceleyerek.
"Büyük ihtimalle depremin yol açtığı bir çatlak," diyerek Juan'a katıldı Link.
"Fabrikalarını ya da her ne haltsa onu deliğin yeryüzüne çıktığı yerde inşa etmişler."
Juan taş zemindeki koyu lekeleri gösterdi. Sıçrama şeklinden kan olduğu anlaşılıyordu. Çok miktarda kan.
"Kurşun yarası. Birden fazla kurban emdi."
Juan ışığı sevimsiz görüntüden uzaklaştırdı. Dudakları ince gergin bir çizgi haline gelmişti.
Yer altına doğru indikçe sıcaklık azaldı ve havadaki nem artmaya başladı. Ama kabriyoyu ürperten düşen sıcaklık değil, burada olup biten felaketlerin düşüncesiydi. Tünel düz değil, dulan başlı bir şekilde sarmal olarak ilerliyordu. 25 dakika sonra 3 kilometreden fazla bir yol gitmişlerdi. Yol düzleşmişti ve ilk yan haznelerine rastladılar. Girişi hafif bir göçük tarafından kapanmıştı. Tünelin tavanı çatlamış kayalarla doluydu ve her an çökebilecek gibi duruyordu. Burası da doğal bir yapıydı ve Japonlar tarafından genişletilmişti. O da boydan boya yaklaşık 15 metreydi ve tavan yüksekliği de 5 metreye yakındı. Mağara duvarda bir zamanlar elektrik kablolarının tutturulduğu civatalar dışında boştu.
İdari bölüm dedi Link.
Olabilir, yüzeye en yakın oda. İki tane daha küçük yan mağaradan sonra Japonların bıraktığı eşyaların olduğu dördüncü odayı buldular. Bu bölmede bir düzine demir ranza yere vidalanmıştı. Bir duvar boyunca çürümüş saç dosya dolabı vardı. Huan çekmeceleri kontrol ederken Link de karyolaları inceliyordu.
''Esirlere yatak verme zahmetine gireceklerine inanabilir misin?'' diye sordu Link.
''Bu çekmecelerde hiçbir şey yok.'' dedi Huan Lincoln'e bakarak. Yataklara kurbanlarını bağlamak için ihtiyaçları vardı. Kasıtlı olarak tifüs, kolera bulaştırılan veya zehirli gaza maruz bırakılan bu insanların ayak altında dolaşmaması gerekiyordu. Franklin sanki yanmış gibi elini dokunduğu ranzadan hızla çekiverdi. Buna benzeyen 4 tane daha yan bölme buldular. Bazıları 40 yatak sığacak kadar büyüktü. Bir tane de ana tünel üzerinde bel hizasında girişi olan küçük bir mağara buldular. Huan kafasını ve omuzlarını açıklıktan içeri soktu ve ardındaki mağaranın dik bir şekilde aşağı uzandığını gördü. Işığın ulaştığı son noktada mağaranın zemini ne olduğu belli olmayan her çeşit çöple doluydu. Burası ortak çöplüktü ve öte birinin arasında insan kemikleri doluydu. Yıllar içinde iskeletler dağılmıştı. O yüzden kabriyo kaç kişiye ait olduğunu anlayamadı. 500 düşük bir tahmin olurdu.
Burası mezbaha gibi bir yer dedi. Açıklıktan kendini kurtarınca ölüm fabrikası. Ve 18 ay boyunca çalıştırdılar.
Sanırım yukarıdaki tesisin tek amacı bu aşağıdaki gizli laboratuvarları desteklemekti. Bütün pis işleri burada yapıyorlardı. Mağara sistemini kullanmalarının sebebi de bir salgın olması durumunda hemen kapatarak tecrit edebilmeleriydi.
Zalimce ve etkin.
Link'in sesinde en ufak bir takdir yoktu. Bu Japonlar Nazilere birkaç şey öğretebilirlermiş. Öğrettiklerine eminim dedi Huan. Hala gördüklerinin etkisinden tam olarak kurtulamamıştı. 731. birimin kökleri 1931'e Hitler'in iktidara gelişinden 2 yıl öncesine kadar uzanıyor. Savaşın sonlarına doğru bilgi ve teknoloji akışı tersine dönmüştü. Almanlar Japon İmparatorluğu'na nükleer maddeler yanında kamikaze uçakları için jet ve roket motoru da sağladılar. Link'in cevabı dudaklarında dondu. Uzakta olmaları ve etraflarını çeviren kayalar nedeniyle mağaranın girişindeki patlamayı duymadılar. Ama ikisi de şiddetli bir hava basıncı darbesinin vücudunda hissetti. Hızla geçip giden bir kamyonun ani rüzgarı gibiydi. Responsivistler enkazı aşmışlar ve işlerini bitirmek üzere peşlerinden geliyorlardı. ''Muhtemelen tünelleri iyi biliyorlardır ve bize hızla yaklaşacaklardır.'' dedi kabriyo endişeyle. ''Bir çıkış yolu bulmak ya da bir yer bulup kendimizi iki tabanca ve 11 mermiyle savunmak için olsa olsa yarım saat vaktimiz var.'' Bir sonraki tıbbi bölmede daha çok eşya terk edilmişti. Karyolaların üzerinde ince yataklar vardı ve dolaplar kimyasal madde kavanozlarıyla doluydu. Etiketler Almancaydı. Huan az önce dediklerinin kanıtı gibi duran etiketleri Link'e gösterdi. Link etiketleri inceledi ve sonra tercüme etti. Klor, saf alkol, hidrojen peroksit, kükürt dioksit, hidroklorik asit. Kabrio Link'in Almanca bildiğini unutmuştu. Bir fikrim var, bana biraz sodyum bikarbonat bulsana. Şu anda mide ekşimesini dert etmenin zamanı değil bence dedi Link kavanozları ve şişeleri incelerken. Lise kimya dersleri, emniyetli öteberi hakkında pek bir şey hatırlamıyorum ama öğretmenimiz bize kimyasal silahlar yapmayı öğretmeye bayılırdı.
Ne hoş!
Eski hippilerdendi. Eninde sonunda hükümet her şeyimize el koymak için geldiğinde kendimizi savunmamız gerekeceğine inanırdı, dedi Juan.
Link garip bir bakış atarak uygun cam kaba doğru yöneldi. Kabriyo omuzlarını silkti.
Ne diyeyim, ben Kaliforniya'da büyüdüm.
Juan Link'e bir başka kimyasal adı söyleyerek bulmasını istedi.
Söylesene, ne yapacaksın bunlarla, diye sordu Link kehribar rengi bir sıvıyla dolu kavanozu uzatırken. Kimyasal savaş.
Pusu kurmak için görece küçük bir tıbbi bölmede karar kıldılar. Link bazı battaniye ve minderleri iki insana benzeyecek şekilde kıvırarak uzaktaki bir kar yolanın altına tıkıştırdı. Juan Link'in çantasından çıkan elektrik bandını, kimyasalları ve matarasını kullanarak bir bubi tuzağı hazırladı. Fenerin yetersiz ışığında mankenler responsivistleri aldatmak adına istediklerinden de iyi gözüküyordu. Link'in cep telefonunu telsiz ayarına getirip iki hareketsiz şeklin arasına koydu. Link ve Juan karşı tarafta ve tünelin biraz daha aşağısındaki bir odaya geçip beklemeye başladılar. Yapmak üzere oldukları şey konusunda zorlandığında Golden Dawn'daki kurbanları düşünmesi azmini bilemeye yetiyordu. Dakikalar birbirini kovalarken kabriyonun saatinin fosforlu yelkovanı sanki saatin pili bitmek üzereymiş gibi yavaş hareket ediyordu. Ancak Link'le beraber sayısız pusu kurmuşlardı. Tamamen hareketsiz bir halde ve karanlık tünelde bir şey görememelerine rağmen gözleri açık olarak bekliyorlardı. Taş duvara dayanmışlar, başları eğik bir vaziyette en ufak sesi duymaya çalışarak kulaklarını dört açmışlardı. 20 dakika sonra gelenlerin seslerini duydular. Responsivist tetikçiler tünelden aşağı hızla gelirken Juan önce iki sonra üç farklı ayak sesi seçebildi. Işık yoktu. O yüzden Juan kızılötesi fenerler ve gece görüş gözlükleri taşıdıklarını düşündü. Tetikçiler yan mağaraya gelmeden önce sanki bir pusu bekliyorlarmış gibi durdular. Juan adamları görmese de seslerinden ne yaptıklarını anlıyordu. Girişe kadar neredeyse hiç ses çıkarmadan gelmişlerdi. Arkadaşları kendilerini korumadan ilerlemiyorlardı. Taşa çarpan bir metal sesi duyuldu ve hemen arkasından bir ses yükseldi.
''Sizi görebiliyorum. Hemen teslim olursanız size bir zarar vermeyeceğiz.''
Sesin sahibi kapıda durup silahını mağaranın girişine dayayarak sabitlemeye çalışan bir muhafızdı. Silahını odanın sonundaki karaltıların üzerine doğrultmuştu. Link'in iri gövdesinin arkasında durarak sesini maskeleyen Juan cep telefonunun mandalına bastı ve
''Cehenneme kadar yolunuz var.'' dedi.
Mağaradaki cep telefonunun sesi en yükseğe ayarlı olduğundan Juan'ın sözleri küstah bir haykırış gibi duyulmuştu. Bir anda iki silah ateş etmeye başladı. Namlulardan çıkan kıvılcımların ışığında Juan üç kişiyi seçebildi. Bunlar sıradan amatörler değildi. İkisi mağaranın dışında dururken biri arkada kalıp yandan saldırı ihtimaline karşılık tüneli kontrol ediyordu. Böylesi kapalı bir ortamdaki gürültü kabriyonun bütün duyularını kör etmişti. Silah sesleri kesilince ne yapacaklarını görmek için bekledi. Odanın içine iki adamı defalarca öldürecek kadar kurşun sıkmışlardı. Arkadaki adam el fenerini yaktı. Üçü birden gözlüklerini çıkardılar. Yaylım ateşinden dolayı görüşleri geçici olarak devre dışı kalmıştı. Ateş eden iki adam dikkatli adımlarla eşiği geçerek odaya girdi. Bu arada diğeri kararlı bir şekilde tuzak ihtimaline karşı yerinde kaldı. Ve kabriyo adamı yanıltmadı. Tuzak teli o ve Link'in son uykularını uyuyor göründükleri karyolanın hemen yanındaydı. Öndeki muhafız kurbanlarıyla o kadar meşguldü ki tele dikkat etmedi. Elektrik bandı klor ve sodyum bir karbonat şişelerine yapıştırılmıştı ve tetikçi onlara sürtülünce yere düştüler. Şişeler mataradan dökülen suyun ve Juan'ın daha önceden yere döktüğü kimyasalın üzerine düşerek kırıldılar. Şişelerin şangırtısı üzerine Juan ve Link ateşe başladılar. Üçüncü muhafız kırılan şişenin sesine tepki vermek istedi. Ancak en ufak şansı yoktu. Bir kurşun koltuk altından girerek iç organlarını parçalamıştı. Diğer kurşun da tam nefes borusuna saplanmıştı. Yere yığıldığında silahı ve feneri tutan elleri hala gevşememişti. Ve fenerin ışığı mağaranın girişini aydınlatmaya devam ediyordu. Işığın aydınlattığı alanda soluk yeşil bir duman bulutunun uzanmaya başlayan kolları görünüyordu. Odanın içinde kimyasal reaksiyon sonucu bir hidroklorik asit ve hiperkloroz asit gölü oluşmuştu.
Saniyeler içinde iki adam da bir şeylerin yanlış gittiğini anladıklarında boğazları ve ciğerleri yanmaya başlamıştı. Asit buharları ciğerlerine giden hassas yolu tahriş ederek en hafif soluk alma işlemini bile müthiş bir işkenceye çevirmişti. Tahriş edici maddeyi dışarı atmak için her öksürmeye çalıştıklarında vücutlarına daha fazla toksin girmesine sebep olmuşlardı. Kendilerini odadan dışarı attıklarında ikisinin vücudunda da korkunç kasılmalar başlamıştı. Ciğerlerinin derinliklerinden gelen kan ve mukusu kusmaya başladılar. Kısacık maruz kalma süresine rağmen derhal tıbbi müdahalede bulunulmazsa iki adam da birer yaşayan ölüydü ve gerçekten ölmeleri çok yavaş ve acılı bir şekilde olacaktı. Biri bu gerçeği kavramış olmalı ki Cabrio müdahale edene kadar el bombasının pimini çekmişti bile. Karar vermek için saniyeler vardı fakat tepelerinde bu kadar dengesiz bir çatı varken yapacak tek şey vardı. Cabrio Link'in kolundan tutarak koşmaya başladı. El fenerini açmak için bile zaman kaybetmemişti. Parmakları tünelin duvarını süpürerek koşmayı sürdürdü. Link'in iri cüssesini de arkasında hissediyordu. İkisi de saniyeleri sayıyorlardı ve aynı anda kendilerini yere attıklarında el bombası patladı. Tünelin her tarafından çevrelerine şarapnel parçaları yağıyordu. Aynı anda bir ışık ve ses duvarı içinde vuran aşırı basınç dalgası balyoz darbesi gibi etki yapmıştı. Yeniden ayağa kalktıklarında tünelin içini yeni bir ses dalgası doldurmaya başladı. Patlamanın yerinden oynattığı taş ve kaya levhalar tünel tabanına çarparak bir çığ halinde üzerlerine gelmeye başladığında gürleme kulakları sağır edici bir hal almıştı. Juan fenerini yaktığında kamyon motoru büyüklüğünde bir kaya parçasının hemen önünde yere çarptığını gördü. Engelli yarış koşucusu gibi üzerinden atlayıp koşmaya başladı. Önlerinde çatıda oluşan çatlak kapkara bir yıldırım gibi siyah zigzaklar çizerek ilerliyordu. Arkalarında ise göçen kayaların gürültüsü iyice artarak bir crescendo haline gelmişti. Derken gürültü dinmeye başladı. Gürleme giderek yok olmaya yüz tuttu ve tek tük düşen taşların takırtısı da bitince tünele yeniden sessizlik hakim oldu. Juan sonunda yavaşladı. Soluduğu hava toz yüklüydü. Işığı arkalarındaki tünele tuttu. Yerden tavana kadar molozla dolmuştu. ''İyi misin?'' diye nefes nefese sordu. Link bir taş parçasının çarptığı bacağının arka tarafını elledi. Parmaklarına baktığında kan yoktu.
''Evet, sen?''
''Tüm bu toz topraktan kurtulunca daha iyi olacağım. Hadi yürü.''
''İyi tarafından bak.'' dedi Link yeniden yürümeye başladıklarında. ''Artık arkamızdan birilerinin geleceğinden korkmamıza gerek kalmadı.''
''Her zaman içinde bir Pollyanna gizli olduğunu biliyordum.'' Yeraltı tesisini inceleyerek iki saat daha geçirdiler. 180 esire ait ranzalar ve önceden laboratuvar olan odalar keşfettiler. Link buldukları bir başka ekipmanın basınç odası olduğunu fark etti. Muhtemelen patlama sonrası basınç düşüklüğünün etkilerini ölçmek içindir diye yorumladı Link. Sonunda uzun tünelin sonuna geldiler. Ancak tünel ne bitmişti ne de daralmıştı. Sadece çatının bir kısmı çökmüştü. İkisi de bunun patlamayla olduğunu anlamıştı. Juan yığına yaklaşıp burnundan nefes aldığında çok hafif de olsa ortamdaki patlayıcı kokusunu alabildi.
Bu daha yeni olmuş.
Responsivistler ayrılırken mi?
Juan başını salladı ama henüz hayal kırıklığına kapılmış değildi. Taş yığınına tırmandı ve en tepeye gelince yüzü koyun uzanarak tavanla taş yığınının arasındaki boşluğa fenerini tuttu. Link'i de yanına çağırdı. Bu yeraltı mezarında responsivistlerin görmemizden çekineceği hiçbir şey yok. Hepsi Japon ordusundan arta kalanlar.
O halde ne saklıyorlarsa bunun arkasında olmalı.
Aklın yolu bir dedi Juan. Üstelik peşimizden gelmeleri çıkış yolumuzun da bu tarafta olduğunu gösteriyor.
O halde ne duruyoruz?
Son kalan sularını da gaz saldırısı için kullandıklarından yaptıkları yorucu iş sonunda Juan'ın dili yapışkan ve şiş bir kütleye dönüşmüştü. Sanki pullu bir sürüngen kıvrılıp ağzının içinde uyumuş gibi geliyordu. Keskin taşları taşımaktan elleri soyulmuş ve kanamaya başlamıştı. İki büklüm durmaktan her yeri ağrıyordu. Yanı başında Link yorulmak bilmez bir makine gibi çalışıyordu. Sanki hiçbir şey onu durduramaz gibiydi. Ama Juan, Lincoln'un de dayanıklılığının sınırları olduğunu biliyordu.
Dikkatle arada bir yeni parçalar kopmayacağından emin olmak için tavanı yoklayarak yığının içinden yavaş yavaş kendilerine bir yol açtılar. Yarım saatte bir görev değişikliği yaptılar. Önce Juan enkaza saldırıp taşları Link'in ellerine bırakıyordu. Sonra Link taşları yerinden kaldırıp başkana veriyordu. Link'in iri cüssesi nedeniyle açmak zorunda oldukları gedik Juan'ın sığabileceğinden iki kat geniş olmak zorundaydı. Juan yeniden enkazın üzerindeydi ve büyükçe bir kayayı tutmaya çalışıyordu. Ancak ne kadar uğraşırsa uğraşsın diğerlerinden ayırmayı başaramadı. Sanki bulunduğu yere çakılmış gibiydi. Etrafındaki daha küçük yumruk büyüklüğünde taşları oynatarak bir kaldıraç elde etmek için bulduğu her şeyle uğraştı ama kaya parçası kıpırdamıyordu bile. Kayanın üzerindeki tavan çatlak ve yarıklarla doluydu ve responsivistlerin havaya uçurduğu bölgedeki gibi dengesizdi. Madenciler bu tür tavanlara sallanan asmalar adını takmışlardı ve her an bir parça gevşeyip düşebilirdi. Daha önce hiç klostrofobinin buz kesen etkisini hissetmemişti ama bu kez paniğin soğuk elleri zihninin derinliklerine parmaklarını uzatmaya başlamıştı.
''Sorun nedir?''
Link soluk soluğa yanına gelmişti. Juan çenesini konuşabilecek kadar gevşetebilmek için dilini bir süre ağzında gezdirdi. ''Burada yerinden oynatamadığım bir kaya parçası var.
Bir bakayım.''
Önce Link ayağını sıkışık alana koydu ve güçlükle yer değiştirdiler. Çizmelerini kayaya, arkasını kabriyonun uzattığı bacaklarına dayadı ve tüm gücüyle yüklendi. Spor salonunda 500 kiloya yakın bir ağırlıkla bacak çalışıyordu. Kaya parçası onun yarısı kadardı ama çok kötü sıkışmıştı ve Link su kaybının etkilerini hissetmeye başlamıştı. Kabriyo kayayı ittiren Link'in vücudundaki her kas ve tendonun üzerindeki yoğun baskıyı hissedebiliyordu. Link'ten yükselen bir iniltiyle taş yerinden oynadı ve sıkıştığı oyuktan çürük bir diş gibi koparak yığının üstüne yuvarlandı.
''İşte bu kadar!'' diye bir çığlık attı Link.
''İyi iş koca adam!'' Link ileri doğru hareket edebildi ve arkasından gelen Juan tepelerindeki boşluğun arttığını fark etti. Yığının en yüksek noktasını aşmışlardı ve şimdi diğer taraftan inişe başlamışlardı. Bir süre daha elleri ve dizlerinin üzerinde sürünerek ilerleyen Link ve Juan daha sonra ayağa kalkabildiler ve son kalan döküntünün üzerinden geçerek mağara zeminine yeniden ayak bastılar. Juan ışığı açtıkları yığının üzerine tuttuğunda tepedeki açıklık inanılmayacak kadar dar gözüküyordu. Bir süre soluklandılar. Bu arada el fenerini de pillerinden tasarruf etmek amacıyla kapadılar.
''Kokuyu alıyor musun?'' diye sordu Juan.
''Eğer bir bardak buz gibi bir adam bahsediyorsan şu anda aynı Sanrı'yı görüyoruz demektir.''
''Hayır, deniz kokusu alıyorum.''
Juan ayağa kalkıp el fenerini yeniden yaktı. Tünelin içinde 100 metre daha ilerlediklerinde denize açılan doğal bir mağara ağzına ulaştılar. Mağara en az 15 metre yüksekliğindeydi ve genişliği de bunun en az 4 katı kadar vardı. Japonlar yeraltı gölünün bu tarafına beton bir rıhtım inşa etmişlerdi. Bir zamanlar rıhtımda duran gezici vinç için döşenmiş olan ince raylar göze çarpıyordu.
''Buraya gemiler mi gelmiş?'' diye hayretle sordu Link.
''Sanmam.'' dedi Juan. Feribot yanaşırken deniz yükselmişti ve bundan 7 saat önceydi. Demek ki şu anda sular çekilmiş durumda.
Feneri rıhtımın duvarlarına tutunca tepesine kadar kalın bir midye örtüsüyle kaplı olduğunu gördü. Bu da deniz yükseldiğinde iskelenin sular altında kaldığını gösteriyordu.
Galiba üssün tedarikini denizaltılar sağlamış.
Feneri söndürüp birlikte karanlık sularda mağaranın derinliklerine bakarak gün ışığının izini aradılar. Rıhtımın karşısına gelen bir alanda hafif bir ışıltı var gibiydi. Su tam olarak mavi değildi. Sadece daha az siyah gözüküyordu.
''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu Juan feneri yakarak.
''Şu anda güneş tepede. Buranın bu kadar karanlık olabilmesi için tünelin 500 metre veya daha uzun olması gerekir.''
Tek nefeste yüzmeleri için çok uzun olduğunu söylemedi. Bunu ikisi de biliyordu.
''Tamam, hadi etrafa bakıp kullanabileceğimiz bir şeyler arayalım.''
Ana mağaranın yalnızca bir tek yan odası vardı. İçeride yukarıdaki ince bir çatlaktan sızan bir tatlı su kaynağı buldular. Su kayayı aşındırarak okyanusa akmadan önce küçük bir çukurda birikmişti.
''Soğuk bira değil,'' dedi Link elini suda kase gibi yaparak. ''Ama hiçbir şey bu kadar ferahlatıcı gelmemişti.''
Huan fenerin ışığını odanın etrafına tutarak Link'e suyu içmesini işaret etti. Sırayla bir duvara dayalı halde duran garip taş tabletler vardı. Huan insan yapımı bu eserleri incelerken tüm susuzluk düşüncesi yok olmuştu. Yaklaşık bir metreden biraz uzun olan ve yarım metre genişliğindeki pişirilmiş kilden yapılmış bu tabletler ikişer santim kalınlığındaydı. Ama onu böylesine etkileyen şey tabletler değil, üzerindeki yazılardı. Pişirmeden önce yüzeye yazmak için bir çubuk ya da biz kullanılmıştı. Tabletlerin çok eski olduğu belli olduğu halde en ufak bir yıpranma belirtisi yoktu. Sanki tüm zamanlar boyunca sıcaklık kontrollü bir müzede durmuş gibiydiler. Sonra telleri gördü. İnce hatlar bir tabletin arkasından çıkarak diğerine bağlanıyordu. Huan ışığı tabletlerin arasındaki boşluğa ve mağara duvarına tuttu. Dört antik tabletin hepsinin arkasına plastik patlayıcı blokları yerleştirilmiş ve hepsi birbirine tellerle bağlanmıştı. Teli izleyince ana tünele doğru uzadığını fark etti. Mağara tavanını çökerttikleri zaman bu düzeneğin de patlamaya ayarlandığını anlamıştı. Fakat kablo bir yerde kesilmiş olmalıydı. Patlayıcı miktarına bakılırsa anlaşılan responsivistler tabletlerden geriye tozdan başka hiçbir şey kalmasını istememişlerdi.
''Ne buldun?'' diye sordu Link. Yüzünün kirini yıkamıştı ve boynundaki tozda suyun açtığı ince kanallar oluşmuştu.
Çivi yazısı tabletler ve üzerlerinde de onları uzaya fırlatacak kadar Semtex. Link patlayıcıları inceledi ve omuzlarını silkti. İkisi de dokunmamaları gerektiğini iyi biliyorlardı. Patlamaları gereken zamanda patlamamaya karar vermişlerse şu anda onları bu kararlarından vazgeçirmek için hiçbir sebep yoktu.
Kivi yazısı mı?
Çivi yazısı. Belki de dünya üzerindeki en eski yazılı dil. Sümerler tarafından 5000 yıl kadar önce kullanılmış.
Burada ne arıyorlar peki?
En ufak bir fikrim yok dedi Cabrio. Cep telefonuyla tabletlerin fotoğraflarını çekmeye hazırlandı.
Daha ileri tarihlerde çivi yazısı metinler soyut hale gelmişti. Bir sürü üçgenler ve kama bulunuyordu tabletlerde. Bu daha çok piktograf gibi.
Yani? Yani bu gördüklerimiz dilin en eski kullanım şekline ait. Çektiği fotoğrafları kontrol etti ve birkaç daha net görüntü almaya çalıştı. Bunların tarihi 5500 yıl veya daha eskiye gidebilir. Üstelik çok iyi durumdalar. Çoğu çivi yazısı tabletler pul kadar küçük parçalar bir araya getirilerek oluşturulabilmiştir.
Dinle dostum, bunlar çok iyi ve güzel ama şu anda bize hiçbir yararı yok. Biraz su iç ve ben de etrafı araştırmaya devam edeyim.
Cabrio binlerce dolarlık şaraplar içmişti ama şu anda içtiği kaynak suyunun yerini hiçbir şey tutamazdı. Peş peşe birkaç avuç dolusu su içti. Suyun vücudunda dolaşıp kaslarını enerjiyle doldurduğunu ve zihnini bir sis gibi kuşatan yorgunluğu giderdiğini hissetti. Link keşif turunu tamamladığında midesinden lıkır lıkır ses geliyordu.
Görünüşe bakılırsa responsivistlerin aşk yuvasına düşmüşüz dedi Link.
Elinde içinde iki tane kalmış bir prezervatif kutusu, bir battaniye ve içi şarap şişeleriyle dolu bir çöp torbası tutuyordu.
Hava tüpleri ve dalış maskesi bulmanı umuyordum.
O kadar şanslı değiliz. Sanırım buradan yüzerek çıkmaya çalışacağız. Umalım da en az birimiz başarabilsin.
Ana mağaraya geri dönelim. Patlayıcılarla ilgili buluşlarım daha bitmedi. Cabrio çöp torbasını havayla doldurup suda sırayla nefes alabileceklerini düşündü. Ama suyun torbayı yukarı kaldırıp kayalara sürterek delinmesine sebep olma ihtimali yüksekti. Ağırlık bağlayıp torbayı suyun içinde tutmaları durumunda bu kez su direncinden dolayı hızlarını kesip mesafeyi kat etmelerini imkansız hale getirebilirdi. Daha iyi bir yol olmalıydı. Link bir tane proteinli bisküvi uzattı. Birkaç dakika süreyle bunu yemekle meşgul olup kendilerini buradan çıkaracak bir yol bulmak için beyinlerini zorladılar. Huan feneri yeniden söndürdü. Mağaranın uzak ucundan gelen cılız ışıltı onları hem özgürlüğe çağırıyor hem de düş kırıklığına yol açıyordu.
22. ayrımın sonu. Sayfa 305.